Üçüncü ayrım.
Ester çok becerikli değildi ama kendine göre bir yol tutturmuş gidiyordu. Müşterilerini kendi seçen bir meslek terbiyesiyle ulaştığı itibar bu genç kadının belki de beğendiği tek talihiydi. Delikanlı ayakta bekleyip Ester'i seyretmeye devam ediyordu. Yanlış bir şey yapmamak için cebinden cüzdanını çıkarıp paraların bulunduğu bölmeyi açtı, Ester'e uzattı. Bütün macera sessiz bir film gibiydi. Ester cüzdanın bolluğundan yeteri kadarını çekip çantasına koymuş ve hemen soyunmuştu. Delikanlının pahalı elbiselerini katlayıp bir masanın üzerine koyuşunu seyretmekten alacağı zevki bir hayale dönüştürmüştü. Hava aslında sıcaktı. Yatağı ısıtmaya gerek görmemiş ve delikanlının oturduğu koltukta kıpırdamaksızın kendisini seyretmesine artık tahammül edemeyecek noktaya gelmişti. Biraz cesaretlendirmek için yatağa girmiş fakat yine de miskin bir kedi gibi koltuğuna gömülmüş delikanlıyı huylandıracak adımı atmamıştı. Sinirlerinin gerildiğini hissetti. Kötü bir şey yapmaktan utanıyordu. Yorganı üzerinden attı, vücudunu tam gösterdi. Sıcaklığını biraz daha duyurdu. Hadi gel. Delikanlının kıpırdamaya niyeti yoktu. Eseri seyretmeye devam ediyor, her hareketini yeni bir sır fark edermiş gibi hayretle izliyordu. Ester yataktan çıktı. Çırılçıplaktı. Giyinmeye başladı. Bir çırpıda her şeyi üstüne geçirdi. Çantasına koyduğu parayı masanın üzerine bıraktı. Al paranı geriye, ben seyirlik değilim. Delikanlının kendisini seyretmesine izin vermiş gibi öyle yarı çıplak bekledi. Yaklaşıp saçlarını okşadı. Biliyor musun delikanlı, sonunda benim gibi bir orospudan dürüst bir kadın yaratacaksın. Bu ikimizin de belası olacak. Tenha sokaklardaki hayat mitolojiye benzer. Her başlangıcın, her sonucun bir tanrısı vardır. Olaylar, duygular, düşünceler kendi tanrısıyla yaşanır. Tevekküller, başkaldırmalar hep bu tanrıların öğüt dinlemez tabiatındaki sırları çözüyormuş gibi zevk verir insana. Sokaklar kadınlarındır ama hayallerinin sahibi bu tanrılardır. Ester, delikanlının yanına oturdu. Ona iki yüzlü bir tanrının öyküsünü anlattı. Öykünün kıssasından çıkarılacak hisseyi delikanlıya bırakmaya niyetle değildi. Ama insanlardan tanrı olmaz. Onları affetmen için yüzlerce sebep bulmalısın delikanlı. Bu mesleğin bir filozof tarafı vardır. Kavranması kolay değildir ama arada bir denenmesi insana çok şeyi kaybettirmez. Ester delikanlının elindeki sigarayı alıp söndürdü. Senin beni tanıdığından ben seni daha iyi tanıyorum delikanlı. Delikanlı nihayet ağzını açtı. Şu ana kadar belki seni şaşırttım fakat üzecek bir şey yapmadım. Beni buraya getirmen sevinç vericiydi. Neyi arzuladığını bilmeden kendince seçtiğin yola doğrudur diye bakmanı da yadırgamadım. Metin olmanı bekliyordum. Heyecana kapıldın. İstemiyorsan sessizce çeker giderim. Sen de oturur, bu mesleğin filozof tarafına dalarsın. Ester şaşırdı. Bu müşteri diğerlerinden çok farklıydı. Gerçekten delikanlıydı. Yüzündeki genç hatların içine fazla iddialı olmayan, sabırlı bir adam kabiliyeti yerleştirmişti. Konuşmasındaki filozofluğu sürdürmeye niyetliydi. Hiç kimsede bir mükemmellik aramadım. Hatta mükemmelini bulsam belki yanına bile yaklaşmayacaktım. Kendimi de nereye kadar sunulacak birisi olarak iyi ölçüp biçtim. Aslında her şeyi hak ettim. Bana ne verdilerse hakkımdı. Ester'i gerilere götürmeye gerek yoktu. Bir küçük cümleden aldığı hisle kolayca geçmişe dönmesi mümkündü. Sanki her gününü yeniden yaşıyormuş gibi acılarını, mutluluklarını peş peşe sıralayabiliyordu. Bıçağın sırtına gelince durdu. Benim bu yola nasıl düştüğümü biliyor musun? Delikanlı şaşırmadı ama susmayı denedi. Ester üsteledi. Hadi bakalım, biraz tahmin yürüt. Delikanlı sesini yükseltmeden cevapladı. Zırvalıyorsun. Ester azarlanmaya alışmamıştı. Odanın pancurlarını açtı ve siyah bir derinlik içinde kule dibini seyretti. Sokak bekçilerinin keskin düdüğü duyuldu. Şehrin en berbat tımarhanesi kule dibidir. Burada herkes başkalarına iyilik yapmak yerine onlara katlanmak zorundadır. Gözünüzü korkutan birisi varsa ondan kurtulmanın en iyi yolu ona benzemektir. İnsanların şirretliğinde hep can korkusu vardır. Şimdi sana tuhaf gelecek ama bu söylediklerimin doğru olduğuna kalıbımı basarım. Yatağa uzandı, eliyle çarşaflara vurup delikanlının gelmesini istedi. Sonra da üsteliyormuş gibi bir duyguya kapılıp pişman oldu. İnanmayacaksın belki, burada hiç kimseyi akıl yönetmez. Hoşgörü o kadar çoktur ki akla gerek duymazsınız. İnsanların niçin bilgisiz kaldıklarının önemi hiç yoktur. Eğer bir sıkıntınız varsa dillendirmeniz gerekmez. Elverişli bir durumun oluşmasını beklemeniz size bütün çözümleri getirir. Çantasından bonbonlar çıkarıp birini delikanlıya fırlattı. Ötekini özenle alıp ağzına attı. Dili biraz tatlanmıştı. Mesela ben orospuluğa böyle başladım. Babam ölünce annem kuyumcuyla kaçtı. Önce evdekileri elden çıkardık. Sonra ben annemi gözden çıkardım. Birden büyük bir olayın içindeymişim gibi bir hisse kapıldım. Kendine değer verme sarhoşluğu seni yanıltmadan birileri çıkıp sana yol göstermeli. Babaannemiz gün görmüş bir kadındı. Karşısına oturtup her şeyi bir bir anlattı bana, sonra güldü ve ekledi. Biliyor musun bebeğim, babana da ben anlattım ne yapacağını. Teklifsizlik içinde kalmak hoşuna gitmedi ama müşterisine iltimas geçiyormuş gibi bu teklifsizliği biraz daha sürdürmeye niyetlendi. İçinde saygı duyduğu bir kimseye karşı beslediği huzursuzluk vardı. Evimiz müze gibiydi, hala da öyle. Meğer babaannem işe yaramazları elden çıkarmış. Gün görmüşlük bazen kötü bir alışkanlıktır. Delikanlı Ester'in her şeye katlanıp kin beslemeyen bir rahatlığa kavuşmasını hayret etmeden dinledi. Hatta biraz kendini zorlasa bütün ayrıntıları tahmin bile edebilirdi. Ester'in rahat halini bozmak istemedi. Aile sorunlarını başkalarının önünde tartışmanın alemi yok. Ester artık engellenemezdi. Kaçışın ikinci yılıydı. Kuyumcu annemi dövüp kapının önüne koymuş. Sırılsıklan bir utançla kapıyı çalmış, uzun süre öyle durmuş ama yalvarmamış. Babaannem eve almamış. Git, cömertliğinin haklarını iste, demiş. Annemi bir daha görmedim. Şimdi düşünüyorum da onun gerçekten gururlu bir kadın olduğunu kabul ediyorum. Ben kaygıya, kavgaya onun kadar diklenecek yürekliliği gösteremedim. Anlaşılan kule dibi terbiyesindeki o boş vermişlik iliklerime kadar işlemiş. Delikanlı bir sigara yakıp Ester'e uzattı. İçer misin? Hususi kokulu. Ester etiğini kaldırıp sallayarak istemediğini belirtti. Bacakları göründü. Sesi bir türlü sertleşemiyordu. Ben içmem. Sen de içme. Bacakların o kadar mükemmel ki böyle görüntüler gerçek olamaz. Haklısın. Ben de bazen gerçek miyim diye düşünüyorum. İnsanın yanlışa boyun eğmesini anlamıyorum. Sadece direnmiyorum, o kadar. Ester son cümlesini sevmedi. Konuyu değiştirmek istedi. Hep ben konuştum. Sen neden ağzını açmıyorsun? Korkutuyor muyum seni? Sonra ucuz bir cümle ekledi. Nasılsa bu odayı sabaha kadar kiraladın. Delikanlı sigarasından derin bir nefes çekti. Kendine ait şeyleri, iyilikler kötülükler ayrımında sınıflandıracak bir soruya cevap vermek hoşuna gitmiyordu. Sıkılganlık içinde görünmekten rahatsız oldu. Davranışlarında bir saadetin hakim olduğunu hissettirmek istedi. Ben böyle yerlerde açılmaya alışık değilim. Ester sesinin bu kadar yükseleceğini ihtimal vermemişti. Şimdi bir fırtına gibi esti. Sen kendini ne zannediyorsun Zibidi? Ben önüne gelen herkese asılan sokak orospusu muyum? Hırpalayacak birini arıyorsan yüksek kaldırıma git. Delikanlı hiç istifini bozmadı. Şimdiye kadar gözünü korkutacak kimse çıkmamıştı karşısına. Konuşmasına biraz sihir katmak istedi. Yorma kendini güzel kız. Başka bir gece belki istediklerini anlatırım. Esther'in giyinmesine kadar bekledi. Saygılı şekilde kapıyı açıp yol verdi. Merdivenlerden inerken Esther'in tanıdığı insanlardan farklı biri olduğunu hissettiren yorgunluğundan kendisi de hoşlandı. Sesinin tonunda bastırılmış ve itilmiş bir ahlak mirası vardı. Bir keyfi ya hakikat ya da bir hayal gibi yaşamalısın. İkisinin arasındaki her nokta adamı çılgına çeviren bir işkencedir. Otelin kapısında kırmızı bir glob vardı ve sokağın taşlarına göz kırpıyordu. Bu ışık yeterliydi. Taşların üzerindeki kırmızıları ezerek yürüdü. Delikanlı Esther'in asmalı mescidin kaldırımlarında sekerek Pera Palas'a doğru geleceğinden emindi. Yanılmadı. Pera Palas'ın ışıklarında Esther'in dikişli çorabı parlıyordu. Delikanlı yaklaştı. Elinde Pera Palas düğününe gönderilmiş sepetlerden aşırılmış iki gül vardı. İkisini birlikte uzattı. Birisi babaannen için, ikinizin de hürmet görmeye hakkı var. Sonra beklenen hürmeti gösteren bir ses tonu takındı. Bu gece için teşekkür ederim. Esther ne yapacağını şaşırdı. Gülleri aldı, burnuna götürdü. Delikanlı tam kıvamını bulmamıştı. Bunlar sepet gülleri, kokmazlar. İşi ayağa düşürme delikanlı. Delikanlı bir derleniş toparlanış içinde elini uzattı. Adım Behçet. Arzu ederseniz sizi evinize kadar götürebilirim. Değişen değerler için bazen uzun sürelere ihtiyaç duyulmaz. Yan yana yürümeye başladılar. Esther Şişhane'ye doğru yürürken bütün sokakların isimlerini sıralıyor. Her sokaktaki evlerin yüzlerine yerleştirilmiş işlemeleri tarif ediyordu. Karanlıkta görünmesine imkan olmayan evlerin mimarisini böyle sadık bir lisanla anlatmasına anlam vermek mümkün değildi. Sanki konuşacakları tek bir ortak konusu olmayan iki insan gibiydiler. Tam sinagogun önüne geldiklerinde Esther, Behçet'in elini tuttu. Benim asıl adım Esther. Otelde söylediğim her şeyi unut. İleride iri gövdesiyle Galata Kulesi görünüyordu. Kule ihmal edilmiş bir İstanbul hatırası gibi iddialıydı. Sakin görüntüsüne rağmen içten içe kaynayan, fokurdayan bir şehrin ihtiraslarını seyretmek için sabahı beklemeye gerek yoktu. Yeni bir İstanbul sabahı hırsın, kinin, ayıbın köşe başlarına yerleşmiş saldırganlığıyla bütün pisliklerini ortaya dökmüştü. Kule dibi evlerinde tek tük ışıklar yanmaktaydı. İstanbul uyanıyordu. Yüksek tavanlı evlerde şehvetli fısıltıların arasına sanki vadesi gelmiş bu ruhaniyet siniyormuş gibi ezan sesi duyuldu. Behçet Esther'in avucundan elini kurtarmak istedi. Esther parmaklarını kilitledi, sesini daha da yumuşattı. Saçmalama, yaptığımız kötü bir şey değil. Sonra ekledi. Sen beni deli etmek için mi geldin dünyaya? Köşeyi döndüler. Koca sokakta tek bir evin ışığı yanıyordu. Birazdan babaanne bu ölgün ışığın gırtlağını sıkacak ve İsa'lar çarmıhlarından kurtulup beyaz duvardaki akislerini alıp uzaklaşacaklardı. Esther kapının önünde Behçet'in elini bıraktı, anahtarını çıkarıp kapıyı açtı. Geri kalanını içeride anlatırsın. Babaannem sana kahve yapar. Onun da adı Esther ama sen babaanne dersen sevinirim. Babaanne ışığı söndürdü. Esther Behçet'in elini tuttu, demir kapıyı birlikte ittiler. Merdivenler geniş ve yüksekti. Mermerin canına işlemiş bir temizlik hemen dikkati çekiyordu. Basamakları sessizce çıktılar. Esther tekrar Behçet'in elini bıraktı. Yeniden anahtar destesini çıkarıp kapıyı açtı. Masanın üzerinde geniş bir kayık tabağı yerleştirilmiş armutların mayhoş kokusu sofrayı doldurmuştu. Esther ışığı yaktı ve hemen armutlardan birini ısırdı. Kalanını Behçet'e uzattı. Çok sulu, dikkat et. Sonra masadaki sabunlu peçeteyle ağzını silip Behçet'i seyretmeye başladı. Hadi bakalım delikanlı, iyi ve uslu erkekler gibi ısır da görelim erkekliğini. Cevabını beklemeden karşı odanın kapısını açtı. Ne yaptığından emindi. Merhaba babaanne, bak Behçet sana çiçek getirmiş. Kapıda babaanne vardı. İkbal kaftanı giymiş, harem ağası edasıyla sofaya geldi. Sanki azap çeken bir ruhun çaresiz kaldığı son noktada, son biçime sarılışı gibi her şeyi inkara hazırdı. Binlerce fırtınanın patladığı gün görmüş bir kadının filozof beyninde bir sükunet sığınağı daima bulunur. Dört mevsimin nasıl geçtiğini bilen bir görgüdür bu. Babaanne kendini kelepçelemiş bütün çemberleri kırdı ve gururlu bir sesle elini uzattı. Bonsoir, Behçet Bey, hoş geldiniz. Bonsoir madam, sizi bu saatte rahatsız etmek için hiçbir ısrarım olmadığını bilmenizi isterim. Behçet'in dilinde mükemmel bir Fransızca vardı. Armut'u ısırdı. Cebinden mendilini çıkarıp dudaklarının kenarındaki mahhuş ıslaklığı sildi. Esther haklıydı. Ev müze gibiydi. Eşyalar birbiriyle uyumlu olarak yerleştirilmiş ve hiçbirisine dokunulmaması için gelenleri sindiren bir terbiye sofanın havasına hakim olmuştu. Her yer vasıflı bir zenginliğin elden çıktığını anlatıyordu. Milano çerçevesine yerleştirilmiş orta boy tabloda Haliç sırtlarında kızıllaşan gün doğuşu vardı. İstanbul'un bu yeni sabahı gökyüzündeki bütün renklerden, biçimlerden, ışıklardan, gölgelerden payını almış olarak duvara asılmıştı. Anlaşılan her sabah yedi kollu Şamdan'ın musaları bu tablonun sırrında boş umutlara kapılmış bir İstanbul güzelliğiyle uyanıyordu. Maun sehpaların üzerine dikkatli bir sabrın ördüğü kemik rengi örtüler konulmuştu. Köşeye yerleştirilmiş konsolun üzerinde bilgiç fakat sinik bir yaratılışın fotoğrafı vardı. Resmin çizgilerinde bu sinik tabiatın altını çizen Allah'lık bir bakış gülüyordu. Bu bakışın dilinden anlayanların bu resmi sevmesine imkan yoktu. İstanbul silüetinde kolay aldatılmış insan manzaraları bir uzun tevekkül gölgesiydi. Bu resmin tek iddialı istidadı dudaklarına yerleştirilmiş gülüştü. Hiçbir insanın kendi haline böyle bilgiç bir illetle güldüğü görülmemiştir. Babaanne birkaç tertipli adımla konsola yanaştı. Devası olmayan bu illeti gizlemek için konsolun üzerindeki resmin önünde durdu. İyi bir hayat sürdüklerinin bütün örnekleri bu dünyadan çekik gitmiş bir hatıranın idrakinde gizleniyordu. Katı yürekli birisi değildi ama neşeli bir oyunun ortasında birdenbire sertleşebiliyordu. Size bir kahve yapmamı ister misiniz yoksa hemen istirahate mi çekileceksiniz? Behçet'in cevabını beklemeden Esther'e baktı. Gözlerinde hiçbir hafiflik ve mahcubiyet hissi yoktu. Esther ilk defa birini eve getiriyordu. Böyle bir davetin rastlantıdan farklı bir anlamı olduğu açıktı. Dizginleri tamamen Esther'e bırakmak yerine ortak bir karara varmak gereğini duymuştu. Sofanın havası gerilebilirdi. Behçet saygılı olması gerektiği noktanın aşıldığı her saniyede tükenmeye başlayacağını fark etti. Kararını yorgun hatıraların doldurduğu bu sofanın havasına bırakırsa örseleneceğini düşündü. Babaanne ile Esther arasındaki ilişkinin nedenlerini şaşırtmadan yerini belirlemek istedi. Esther bana kahve pişireceğinizi söylemişti. Onu yanıltmak istemeyeceğinizden eminim madem. Delikanlı sözlerini iyi kullanıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi Esther'e döndü. Nazmi Ziya'nın bu tablosu sen doğmadan yapılmış Esther. Bu resmin eskizlerini Süleymaniye'de bir bakkalda gördüm. Sanırım Paris'ten döndüğü ilk yıllara ait. Eskizin altına bir de not düşmüş. Tabiatın ebedi kudreti karşısında hürmetim, cehaletimi ve kifayetsizliğimi ortadan kaldırmıyor. Sofaya alışılmamış bir sessizlik geldi. Babaanne fark ettirmeden uzaklaşmış. Mutfağın geniş masası üzerine Rosenthal fincanları özenle yerleştirmeye başlamıştı. Esther hemen koltuğa çöktü, dikişli çoraplarını çıkarmaya başladı. Hareketlerinde pişmanlık, utanma ya da kuşkuya benzer hiçbir his yoktu. Babaanne senden hoşlandı Behçet. Nereden çıkarıyorsun bunu? Babaanne kendisini etkileyen herkesi sever. Esther dar etekliğini çıkardı. Belinden aşağısı çırılçıplaktı. Yatak odasına doğru gitti ve daire kloş bir ipek eteklik giyerek sofaya döndü. Düğmeyi bir türlü ilikleyemediği için yüzü gergindi. Saçları dağılmış ve çevresindeki heyecanları örtmüştü. Kışkırtıcı bir güzellik birkaç saniye sonra kaybolacaktı. Behçet'e seslendi. Bu tablonun ben doğmadan yapıldığını nereden biliyorsun? Babaannenin gözlerinden anladım. Esther'e yaklaşıp düğmeyi iliklemesine yardım etti. İşin şakasındayım. Nazmi Ziya'nın bütün resimlerini kolayca tarihlendirebilecek bir eğitimden geçtim. Babaanne iyi ovulmuş bir eski gümüş tepsinin içinde kahveleri getirdi, armutların yanına koydu. Behçet Bey haklı. Bu tabloyu Galatasaray sergilerinden almıştık. Baban Saint Michel'i yeni bitirmişti. Kapıda bir ihtişam duruyordu. Babaanne kahve pişerken bir çırpıda kıyafetini değiştirmiş, insanı şaşırtan bir görünüm kazanmıştı. Bu görüntü Balat, Hasköy, Kuzguncuk bezirganlarının iri kalçalı kadınlarında rastlanılmayan bir incelikti. Elbisesi uzun boynunu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştı. Bu çıplaklık aslında yaşın kabahatlerine gizlemiş iftihar dolu bir teşhirdi. Bol manşetleri, dantel işlemeli elbisesinin kollarında serinlik veren bir ipekle nihayete eriyordu. Tepsiden fincanları tek tek alarak önce Behçet'e uzattı. Hepsi aynı cezveden çıkma. Değerli insanların kahveyi az şekerli içtiklerine inanırım. İkinci fincanı Esther'e verdi. Kendi fincanını alarak sofanın en geniş koltuğuna oturdu. Hatır ve hayalden geçmeyen, macera yorgunluklarına benzer bir oturuştu bu. Bakışlarında sert bir çıkışma isteği kadar seviyeli bir ahbaplık arzusu da hissediliyordu. Dargınlık giderir gibi kahvesini içti. Fransızcanızda insana mesuliyet hissettiren bir telaffuz var Behçet Bey. Beni şaşırttınız. Dikkatinize teşekkür ederim madam. Türkçenizde manayı tesadüfe bırakmayan bir keskinlik hissettim. Son cümleyi yıllar önce bir defa daha duymuştu. Manayı tesadüfe bırakmamak, bir görgü, bir kültür, daha açıkçası kalıbı iyi ayarlanmış bir karakterdi. Amaçladığı noktaya varmak için beklenen, istenen bütün dengeleri, düzenleri kuracak kimseleri özenle seçebilecek kabiliyet kazanmıştı. Bu vasfını sırası geldiğinde kullanmaya alıştırılmış bir sabır taşırdı içinde. Bencildi. Ama saldırganlığına rastlanılmamıştı. Ömrünün her gününü bocalamadan bütün dertlere, tasalara göğüs geren bir diklik içinde sürdürmüştü. Arada bir Esther'in kaderinde kabahati olduğunu düşünür, kendini tehlikelerden koruyacak çareleri çabucak üretirdi. Esther kendi kabahati değildi. Kırıcı, yıkıcı, yok edici, tehdit dolu bir dünyada engelleyici bu tür imkanları kullanmaya niyeti olmayan bir insana karşı acıma duygusu taşıması beklenilemezdi. İnsan dediğin hayata asılmasını bilecek, yersiz ve gereksiz korkularla sinip kalmayacak bir cesareti mutlaka yaratmalıydı. Başkalarının kararlarını ve değerlerini düşünerek hayatını kurmaya kalkan herkes, sonunda onların istediği gibi yaşamaya mecbur bir şahsiyetsizlik içinde tükenecekti. Bütün bu endişelerden kurtulmak insanın kendi elindeydi ve ilk irade manayı tesadüfe bırakmayan kabiliyeti kazanmakta kendini gösterecekti. Bu irade güzel ve tesirli bir kadının elindeki en mükemmel silahtı. Birisiyle birlikte olunduğunda kelimelere taşıyacakları anlamları vermek ve sınırlarını hayale bırakmamak gerçekten meziyetti. Kelimeler yerinde kullanılırsa nabzın atışından, kalbin vuruşundan daha büyük heyecanları yaratabilirdi. Bazen bu heyecan insanı istemediği yerde kucaklayabilirdi. Babaanne ilk tecrübesini hatırladı. Sözlerindeki mana hayranlık yaratmaktan çok heyecanlı cesaretler vermişti. Çocukluktan yeni çıktığı yıllardı. Sefalı bir öğle üzeri kendisine kucaklayan doktorun sözlerini hatırladı. İnsanlar gündüzleri sevişmeli ki gecenin biteceği korkusundan uzak kalabilsinler. Gözlerini yumdu ve harap bir uyku ihtiyacı duydu. Ben istirahate çekiliyorum. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum Behçet Bey. Ben de babaanne. Bütün dimağları yıkayan bir yağmur başladı. Denize meraklananlar için bütün sahiller sofaya donmuştu. Yıpranmış duygularını tazeleyen bir istekle babaanne kendini tekrarladı. Sizi tanımaktan hakikaten memnun olduğumu bilmenizi isterim. Esther'in gözlerinde senli benli bir mutluluk görünüyordu. Nasıl bir talih perisi yolunu şaşırıp asmalı mescidin köşesine konmuştu. Nasıl bir kader kapısı açılmıştı ki babaannenin ilk gördüğünde sevdiği bir adam şafak vakti hiçbir şeyi yokuşa sürmeden, telaşa boğmadan Esther'in sevilecek yanlarına haysiyetli bir seviye kazandırıyordu. Bu delikanlının heveslerini, zevklerini ucuz bir çıplaklık önünde tartışmış olduğundan utandı. Daire kloş eteğin içinde hiçbir şey yoktu. Utandı, yatak odasına koştu, yatağın üzerine özenle dizilmiş iç çamaşırlarının hepsini giydi. Artık gergin, beyaz pikenin üzerinde o sarı saçlı, iri kalpli erkek sureti kaybolmuştu. Babaanne, Behçet'in getirdiği güllerden kırmızı olanını aldı, odasına çekildi. Başucunda duran Refik Halit'in kitabının üzerine koydu. Yezid'in kızı asıl sofadaydı.